Ayrım 37. 3. Fakat hapishane sisteminin ve yerel hapsetmenin iyice uzaklara kadar yaygınlaşmasının en önemli sonucu herhalde cezalandırma iktidarını doğal ve meşru kılmayı, hiç değilse cezalandırma sisteminin hoşgörü eşiğini aşağı çekmeyi başarmış olmasıdır. Ceza uygulamasında insanları rahatsız eden her şeyi yok etmeye yönelmektedir ve bunu içinde serpildiği iki sicili birbirlerine karşı oynatarak yapmaktadır. Adaletin yasal sicili ile disiplinin yasa ötesi sicili. Nitekim hapishane sisteminin yasanın ve onun verdiği kararların ötesindeki büyük sürekliliği disiplin mekanizmalarını bunların devreye soktukları karar ve yaptırımlara bir cins yasal destek vermektedir. Büyük adalet modeli biçim hapishane ile birlikte çok sayıda bölgesel, nispeten özerk ve bağımsız kurum içeren bir şebekenin bir ucundan diğerine aktarılmaktadır. Disiplin kurumlarının yönetmelikleri, yasaları, yaptırımları tekrarlayabilir. Mahkeme kararlarını, cezaları ve gözetim altında tutmayı taklit edebilir. Polisiye modeli tekrarlayabilir ve bütün bu çok yönlü kuruluşların üzerinde onlara nazaran saf, katışıksız ve abartısız bir biçim olan hapishane onlara bir cins devlet desteği vermektedir. Zindandan veya ağır hapis cezalarının çektirildiği yerlerden dağınık ve hafif çerçevelemelere kadar varan çeşitli yoğunluktaki ışıklarıyla yasanın geçerli kıldığı ve adaletin tercihli silah olarak kullandığı bir iktidar tipini aktarmaktadır. Onun için işlev gören disiplinler ve iktidar bizzat adaletin mekanizmalarını devreye sokmaktan onun yoğunluğunu artırsalar bile başka bir şey yapmadıklarına göre nasıl olur da keyfi olarak gözükebilirler. Disiplinler ve iktidarlar onun etkilerini genişletmek istiyorlarsa ve onu en sonuncu basamağa kadar aktarıyorlarsa bunu onun katılıklarından kaçınmak için mi yapmaktadırlar? Hapishanenin sürekliliği ve biçim hapishanenin yaygınlaşması disiplinsel iktidarın yasallaştırılmasını en azından meşrulaştırmasına olanak vermişlerdir. Disiplinsel iktidar böylece aşırılık veya suistimal cinsinden içerebileceklerinden kurtulmuş olmaktadır. Fakat bunun tersine hapishane piramidi yasal cezalara çarptırma iktidarına içinde her türlü aşırılıktan ve şiddetten kurtulmuş olarak gözüktüğü bir bağlam vermektedir. Disiplin aygıtlarının bilgince aşamalı hale getirmiş basamaklarında ve bunların gerektirdiği kapatmaları içinde hapishane hiç de başka cinsten bir iktidarın zincirlerinden boşanmasın değil de daha ilk yaptırımlardan itibaren rol oynamaya hiç ara vermemiş olan bir mekanizmanın yoğunluğu içindeki ek bir basamağı temsil etmekten başka bir şey yapmamaktadır. Hapishaneden kaçınmak için gidilen sonuncu düzeltme kurumu ile karakteristik bir ihlalden sonra gönderilen hapishane arasındaki farklılık ancak hissedilebilmektedir ve öyle olmak zorundadır. Teki cezalandırma iktidarını mümkün olduğunca ağır başlı kılabilme etkisine sahip olan katı ekonomi, ondaki hiçbir şeyi artık otoritesinin intikamını azap çektirilen bedenden alan hükümran iktidarın eski aşırılığını hatırlatmamaktadır. Hapishane, kendine emanet edilenler üzerinde başka bir yerde başlatılmış olan bir çalışmayı sürdürmektedir ve toplumun tümü bu çalışmayı sayılamayacak kadar çok disiplin mekanizması aracılığıyla teker teker herkesin üzerinde izlemektedir. Hapishane, kontinuumunun sayesinde mahkum eden merci, denetleyen, dönüştüren, düzelten, iyileştiren diğer tüm mercilerin arasına kazınmaktadır. Limitte hiçbir şey onu suçluların özellikle tehlikeli karakterinden, bunların sapmalarının vahametinden ve ayinin zorunlu debdebesinden farklılaştırmayacaktır. Fakat bu cezalandırma iktidarı işlevi itibariyle iyileştirme veya eğitme işlevinden esas olarak farklı değildir. Onlardan ve daha düşük önemdeki ve çok sayıdaki görevlerinden bir alt destek almaktadır ama bu daha az öneme sahip bir konu değildir. Çünkü bu tekniğin ve rasyonelliğin desteğidir. Hapishane tıpkı disiplinin teknik iktidarının yasallaştırdığı gibi yasal cezalandırma iktidarını iklime uyumlu hale getirmektedir. Hapishane böylece onları türdeşleştirirken birinde şiddetli diğerinde de keyfi olanı silerken bunların her ikisinin de uyandırabileceği isyan sonuçlarını hafifletirken buna bağlı olarak onların öfke ve hınçlarını yararsız hale getirirken aynı hesaplanmış mekanik ve ağırbaşlı yöntemleri birinden diğerine geçirirken 18. yüzyılın insanların sayılarının artması ve bunların yararlı bir şekilde kullanımı sorunu yükselirken formülünü aradığı şu büyük ekonomiyi gerçekleştirme olanağını vermektedir. Hapishanenin genelliği toplumsal bünyenin tüm kalınlığı boyunca etki ederek ve düzeltme sanatını sürekli olarak cezalandırma hakkına karıştırarak cezalandırmanın doğal ve kabul edilebilir hale geldiği düzeyi aşağı çekmektedir. Devrim öncesinde ve sonrasında cezalandırma hakkına nasıl yeni bir temel verildiği sorusu sık sık da sorulmaktadır. Ve herhalde bunun cevabını sözleşme teorisi tarafında aramak gerekmektedir. Ama aynı zamanda ve özellikle bunun tersinde yer alan soruyu da sormak gerekir. Nasıl olmuştur da insanlar cezalandırma iktidarını kabul etmişlerdir veya çok daha basit olarak cezalandırılıklarında böyle olmayı nasıl kabul etmişlerdir? Sözleşme teorisi bu soruya ancak kendi üzerinde sahip olduğu hakkı uygulama iktidarını başkalarına veren kurmaca bir hukuk öznesi sayesinde cevap verebilir. Disiplin iktidarını yasa iktidarıyla ilişkili hale getiren ve en küçük baskılardan büyük cezai tutuklamaya kadar kesintisiz bir şekilde yayılan büyük hapishane, kontinuumunun bu kuruntuya dayalı cezalandırma iktidarının devrinin dolayısız bir şekilde maddi olan teknik ve hakiki çiftini oluşturmuş olması da muhtemeldir. 4. Bu yeni iktidar ekonomisiyle birlikte onun temel aleti olan hapishane sistemi yeni bir yasa biçimini geçerli kılmaktadır. Bir yasallık ve doğa, hüküm ve anayasa ile norm karışımı, bir dizi sonuç bu durumdan kaynaklanmaktadır. Adli iktidarın veya en azından işleyişinin iç çözülmesi, yargılamanın giderek güçlenmesi ve mahkum etmenin giderek utanılır hale gelmesi, yargıçlarda tartmak, değerlendirmek, teşhis koymak, normali ve anormali tanımak yönünde büyük bir istek ve tedavi etme veya yeniden uyumlu hale getirme şerefinin elde edilmek istenmesi. Bu konuda yargıçların iyi veya kötü vicdanlı olmalarına, hatta vicdansız olmalarına önem atfetmek yararsızdır. Bunların sürekli olarak dışa vurulan tıp iştahları, uzman psikiyatrlara başvurmalarından, kriminolojinin gevezeliklerini gösterdikleri dikkate kadar icra ettikleri iktidarın en belirleyici çizgisinin doğasından uzaklaştığını, bu iktidarın belli bir düzeyde yasaların hükmü altında, daha temel olan başka bir düzeyde ise normalleştirici bir iktidar gibi işlediğini göstermektedir. Yargıçların tedavici ilhamlar yazmalarına veya yeniden uyumu sağlamaya yönelik hapsetme kararlarını vermelerine neden olan onların ar duyguları veya insancılıkları değil de icra ettikleri iktidar ekonomisidir. Fakat bunun tersini yargıçlar mahkum etmek için mahkum etmeyi giderek daha zor kabul ediyorlarsa da yargılama faaliyeti bizzat normalleştirildiği iktidarın yayılması ölçüsünde artmıştır. Disiplin düzeneğinin her yerdeki varlığı tarafından taşınan, tüm hapishane aygıtlarından destek alan normalleştirici iktidar toplumumuzun başat işlevlerinden biri haline gelmiştir. Normallik yargıçları bu iktidarın her yerinde mevcutturlar. Öğretmen yargıç, hekim yargıç, eğitimci yargıç toplumundayız. Bunların hepsi de normalleştirici olanın hüküm sürmesini sağlamakta ve her biri bulunduğu yerde bedeni, hareketleri, tutkuları, hal ve gidişleri, yatkınlıkları, performansları tabi kılmaktadır. Hapishane ağı, bitişik ve dağınık biçimleri altında yerleştirme, dağıtım, gözetim, gözlem sistemleriyle modern toplumda normalleştirici iktidarın büyük desteği olmuştur. 5. Toplumun hapishane dokusu aynı anda hem bedenin hakiki olarak yakalanmasını hem de sürekli gözleme tabi tutulmasını sağlamaktadır. Bu doku iç özellikleri aracılığıyla yeni iktidar ekonomisine en uygun aygıt ve bizzat bu ekonominin ihtiyaç duyduğu bilgi oluşumu için alettir. Panoptikon tarzındaki işleyişi ona bu çifte rolü oynama olanağını vermektedir. Sabitleştirme, paylaştırma, kayıt süreçleri aracılığıyla uzun bir süre boyunca insanın tutumunun nesnelleştirilmesi için en basit, en kaba, en maddi ama herhalde aynı zamanda en vazgeçilmez koşullardan biri olmuştur. Engizisyon tipi adalet çağından sonra sınav tipi adalet çağına girdiyse bundan daha genel olmak üzere sınav usulü toplumu bu kadar geniş ölçekte kapsayabildiyse ve bir kısmı itibariyle insan bilimlerine yer verebildiyse bunun en büyük aletlerinden biri çeşitli hapsetme mekanizmalarının çokluğu ve sıkı kesişmeleri olmuştur. İnsan bilimlerinin hapishaneden çıktıklarının söylenmesi söz konusu değildir. Ama eğer bunlar oluşabildiler ve epistemede bilinen bütün altüst oluşları meydana getirebildilerse bunun nedeni bunların iktidarın kendine özgü ve yeni bir tarzı tarafından taşınmış olmalarıdır. Belli bir beden siyaseti, insanların birikimini itaatkar ve yararlı kılmanın belli bir biçimi. Bu tanımlanmış bilgi ilişkilerinin iktidar ilişkileri içine katılmalarını gerektirmekteydi. Tabi kılma ile normalleştirmenin kesişmelerini sağlamak üzere bir teknik gerektirmekteydi. Yeni bireyselleştirme usulleri içermekteydi. Hapishane ağı insan bilimlerini tarihsel olarak mümkün kılmış olan bu iktidar bilginin donanımlarından birini meydana getirmektedir. Bilinebilir insan, ruh, bireysellik, bilinç, hal ve gidiş burada çok önemli değillerdir. Bu analitik kuşatmanın, bu egemen olma gözlemin etki nesnesidir. 6. Bu durum hiç kuşkusuz aslında daha doğumundan itibaren kınanmış olan bu ince icat olan hapishanenin aşırı sağlamlığını açıklamaktadır. Eğer bir devlet aygıtının hizmetindeki bir dışlama veya ezme aracından ibaret olmasaydı, fazlasıyla göze batan biçimlerini değiştirmek veya ona daha kolaylıkla itiraf edebilir bir ikame bulmak mümkün olabilirdi. Fakat iktidar düzenek ve stratejilerinin içine dalınca onu değiştirmek isteyen herkese karşı büyük bir atalet gücüyle direnmesi olanaklı hale gelmiştir. Bir olgu karakteristiktir. Hapsetme rejimini değiştirmek söz konusu olduğunda kilitlenme yalnızca adliye kurumundan gelmemektedir. Direnen hapishane cezai yaptırım değil de tüm hukuk dışı belirlemeleri, bağları ve etkileriyle hapishanedir. Genel bir disiplinler ve gözetimler şebekesi içinde menzil olan hapishanedir. Panoptikon türü bir rejimde işlediği haliyle hapishanedir. Bunun anlamı onun değiştirilemeyeceği veya bizimki gibi bir toplum için ebediyen vazgeçilmez delikte olduğu değildir. Tersine bizzat onları işletmiş olan süreçlerin sürekliliği içinde hapishanenin kullanımını önemli ölçüde kısıtlamaya ve iç işleyişini dönüştürmeye yatkın iki süreci yerleştirmek mümkündür. Ve bunlar herhalde zaten geniş ölçekte devreye girmişlerdir. Bu süreçlerden biri özgür bir yasa dışılık olarak düzenlenmiş bir suçluluğun yararını azaltandır veya sakıncalarını artırandır. Böylece ulusal veya uluslararası ölçekte siyasal ve ekonomik aygıtlara doğrudan bağlanmış olan büyük yasa dışılıkların, mali yasa dışılıklar, haber alma örgütleri, silah ve uyuşturucu ticareti, gayrimenkul spekülasyonu oluşmasıyla suçluluğun biraz köylü ve göze batan emek gücünün etkinliğini kaybedeceği aşikardır. Veyahut daha dar bir ölçekte cinsel zevk üzerinden ekonomik pay almanın, gebelik önleyici maddelerin satışı veya film ve gösterilerin daha iyi yapılır hale gelmesinden itibaren fahişeliğin köhne hiyerarşisi eski yararının büyük bir bölümünü kaybetmektedir. Diğer sonuç ise disiplin ağlarının gelişmesi, bunların ceza aygıtıyla alışverişinin artması, onlara atfedilen giderek daha büyük güçler, adli işlevlerin onlara her seferinde daha kitlesel bir şekilde aktarılmaları, oysa tıbbın, psikolojinin, eğitimin, yardımın, sosyal çalışmanın, denetim ve yaptırım iktidarlarının içinde daha büyük bir paya sahip olmaları ölçüsünde, bunun karşılığı olarak ceza aygıtı tıbbileşebilir, psikolojikleşebilir, pedagojikleşebilir ve bu durumda cezaevi söyleviyle suçluluğun zapturapt altına alınma etkisi arasında ceza iktidarı ile disiplin iktidarını eklemleştirmekte olan şu kaynağın oluştuğu hapishane daha az yararlı hale gelmektedir. Birbirlerini daha sıkılaştıran bütün bu normalleştirme düzeneklerinin ortasında hapishanenin özgürlüğü ve birleştirme rolü varlık nedenlerini kaybetmektedirler. Eğer hapishane etrafında bütünsel bir siyasal ödül varsa demek ki bu onun ıslah edici olup olmayacağının bilinmesi değildir. Eğer yargıçlar, psikiyatrlar veya sosyologlar burada yöneticiler veya gözetmenlerden daha fazla iktidar icra ediyorlarsa limitte hapishaneden başka bir alternatif yoktur. Bugün sorun daha çok bu normalleştirme düzeneklerinin yükselişinde ve bunların yeni nesnelliklerini devreye sokarlarken taşıdıkları iktidar etkilerinin genişliğinde yer almaktadır. 1836'da muhabirlerden biri Palanj'da ahlakçılar, filozoflar, yasa koyucular, uygarlık yağcıları. İşte Paris'imizin düzeni sokulmuş planı. İşte birbirine benzeyen her şeyin bir araya getirildiği mükemmelleştirilmiş plan. Merkezde ve ilk kuşakta her hastalık için hastaneler, her tür sefalet için barınaklar, tımarhaneler, hapishaneler, kadın, erkek ve çocuk zindanları. İlk kuşağın çevresinde kışlalar, mahkemeler, polis merkezi, gardiyanların konutları, dar ağacı kurulan yerler, cellat ve yardımcılarının konutları. Dört köşede mebuslar meclisi, soylular meclisi, kralın sarayı ve enstitü. Dış tarafta merkezi kuşağı besleyenler, ticaret ve dolandırıcılıkları, iflaslar, endüstri ve korkunç mücadeleleri, basın ve safsataları, kumarhaneler, fahişeler, açlıktan ölen veya sefahate yuvarlanan devrim dahilerinin sesine kulak kabartmaya her zaman hazır olan halk, kalpsiz zenginler, son olarak herkesin herkese karşı gözü dönmüş savaşı. La Palanche, 10 Ağustos 1836 diye yazmıştır. Bu asız metin üzerinde duracağım. Şimdi tekerleklerin, işkence direklerinin, kazıkların dolu olduğu azaplar ülkesinin çok uzağındayız. İslahatçıların 50 yıl kadar önce sahip oldukları düşün de uzağındayız. Binlerce küçük tiyatronun, adaletin çok renkli temsilini aralıksız sundukları ve süs unsuru olan dar ağaçları üzerinde özenle sahnelenen cezalandırmaların, yasanın panayır eğlencesini kesintisiz olarak meydana getirdiği kent. Hapishane kenti, hayali, jeopolitikiyle birlikte tamamen başka ilkelere tabi kılınmıştır. Palanj'daki metin, bunların en önemlilerinden bazılarını hatırlatmaktadır. Bu kentin merkezinde ve sanki ona hakim olmak üzere artık iktidar merkezi, bir güç çekirdeği değil de çeşitli unsurlardan duvarlar, mekan, kurum, kurallar, söylem oluşan çoklu bir şebeke vardır. Hapishane kentinin modeli demek ki ondan dışa vuran bir iktidarla birlikte kralın bedeni aynı anda hem bireysel hem de ortaklaşa bir bedenin içinden doğacağı, iradelerin sözleşmeye dayalı birliği değil de çeşitli cins ve düzeylerden unsurların stratejik bir dağılımıdır. Hapishane yasaların ve yasa derlemelerinin veya adli aygıtın çocuğu değildir. Mahkemeye onun kararlarının ve elde etmek istediği sonuçların itaatkar ve beceriksiz aleti olarak tabi değildir. Tersine mahkeme ona nazaran dışsal ve tabi konumdadır. İşgal ettiği merkezi konumda tek başına olmayıp görünüşte iyice farklı olan ama tıpkı onun gibi normalleştirici bir iktidar uygulamaya yönelen başka hapishane düzeneklerinden oluşan bir diziye bağlıdır. Bunlar farklıdır. Çünkü rahatlatmayı, tedavi etmeyi, yardım etmeyi hedeflemektedir. Düzeneklerinin üzerlerinde uygulandığı şeyler merkezi bir yasaya yönelik çiğnemeler değil de üretim aygıtının ticaret ve endüstri çevresindeki koskoca bir yasa dışılıklar çoğulluğudur. Bunlar burada cins ve köken farkları, kar içindeki kendine özgü rolleri ve cezalandırma iktidarının onları tabi tuttuğu farklı kaderler içinde yer almaktadırlar. Ve son olarak bu mekanizmalara başkanlık eden bir aygıtın veya bir kurumun üniter işleyişi değil de bir kavganın gerekliliği ile bir stratejinin kurallarıdır. Buna bağlı olarak baskı, dışlama, dışarı atma, marjinalleştirme kurumu kavramları, nihai çözümlemede disiplinsel bireyin imal edilmesine olanak veren sinsi yumuşaklıkların, pek itiraf edilebilir gibi olmayan kötülüklerin, küçük kurnazlıkların, hesaplı kitaplı usullerin, tekniklerin, bilimlerin, hapishane kentinin, merkezileştirilmiş insanlığın, karmaşık iktidar ilişkilerinin, etki ve aletlerinin, çok yönlü hapsetme düzenekleri tarafından tabi kılınmış olan bedenlerin ve güçlerin, bizzat bu stratejinin unsurları olan söylevlerin içinde kavganın uğultusunu duymak gerekir. Modern toplumda iktidarın olağanlaşması ve bilginin oluşumu konularındaki çeşitli incelemelere tarihsel arka plan olarak hizmet etmesi gereken bu kitabı burada kesiyorum. Kitabın sonu 26 Haziran 2009, sayfa 445.